Ayrım 28, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 237. İkindi vaktinde başlayan savaş gün sönerken bitti. Bataklığa doğru kaçan Macar askerlerin aralarında insan değil, it geçecek kadar boşluk kalmamış, şuursuzca birbirlerinin üstüne düşen savaşçıları şimdi de bataklık yutmaya başlamıştı. Güneş bulutların aralıklarından obaya yaydığı kızıl saçlarını toplarken savaş alanında canlı Macar kalmamıştı. Tellallar padişahın emri üzerine herkes durduğu yerde konsun diye bağırıyorlardı. Kuzeyden koşturan kara bulutlar gün ışığının son kalıntılarını da süpürdüler. Suratlara çarpan bir iki soğuk ve iri damladan sonra yağmur çılgınca boşandı. Çadır aramak, konulacak yer bulmak olanaksızdı şimdi. Cehennem karanlığı çökmüştü ovaya. Bağların arasından ulumalar duyuluyordu ve elinde kılıcı donup kalmıştı orada. Neden burada olduğunu bilmediğini fark ediverdi ansızın. Ne olduğunu da anlamamış gibiydi. Atını mı hafifçe mahmuzlamıştı, yoksa hayvan kendiliğinden mi rahvan gitmeye başlamıştı onu da bilmiyordu. Islatmıyordu, üşütmüyordu su onu. Nasır tutmuştu duyguları, samanla doluydu sanki kafası. Derken gözleri karanlığı delmeye başladı. Hayvan kendiliğinden durdu. Vakit bu denli hızlı akmış olamazdı. Neden kızarıyordu öyleyse ufukta İstanbul tarafı? Atından indi. Yerde bir karartı, bir adam. Üç büklüm olmuş, sol kolu yok, sağ yumruğu sımsıkı yumulu. Gözleri dehşetle açık, çenesi kilitli. Ne kadar da genç. 20 yaşında ya var ya yok, çamura belenmiş. Çömeldi yandaki birikintiden bir avuç su alıp yüzünü yıkadı delikanlının. Soğuk ve katıydı ama yüzü o kadar masumdu ki çamurları iyice temizledi. Gözlerini kapatmaya çalıştı, olmadı. Şimdi gülümser gibiydi. Ne vardı sağ avucunda? Parmakları zorlukla araladı. Bir haç. Birleşim yerleri ince, uçları kalınca. Kapatmak istedi yeniden parmakları, kapatamadı, utandı. Bir iç suçlama ki savunmak zor, eğerde asılı küreyi aldı. Çukur kazmak ne kadar sürdü bilemiyordu. Delikanlıyı son yatağına incitmeden yatırdı. Ellerini karnının üstünde kavuşturup haçı göğsüne yerleştirdi. Sonra battaniyesiyle örttü onu. Hava soğuktu çünkü. Çukuru ağır ağır toprakla doldurdu. Başucuna çömeldi. Elleri göğe açık dua okuyordu şimdi. Ardından uzaklardan müezzinlerin yanık sesi duyuldu. Osmanlı ordugahında sabah namazları hep böyle biraz dokunaklı, biraz da gizemli olurdu. Aradan hayli zaman geçince davullar çalınmaya başladı. Gün ışığı savaş alanını tıka basa dolduran cesetleri aydınlattıkça nedenli kesin zafer kazanıldığı belli oluyordu. Öğleye doğru padişah esirlerin toplanmasını emretti. 4000'den çok eli bağlı, yüreği dağlı kafir hazır bulunduruldu. Bunların arasından haberci olarak işe yarayabilecek 4 tanesi ayrıldı, geri kalanlar kılıçtan geçirildi. Dipnot Peçevi sayfa 57'den. Macaristan seferinin merahilnamesine göre 2000 esir idam edilmiştir. Gece ovadan fena kokular yayılmaya başladığından ertesi sabah ordugah daha uzak bir yere taşındı. Padişahın Erguvani otağının önüne altın işlemeli taht kurulmuştu. Vezirler, beyler beyleri, diğer beyler ve askerler padişahı selamladılar. Başarısının ödülü olarak İbrahim'e ayak öpme şerefi bahşedildi, diğerlerine de hilaplar giydirildi. Meydandan yayılan koku oralara dek ulaşarak padişahın midesini bulandırıyordu. Defterdara meydandaki ölülerin sayılarak gömülmesine emretti. Rapora göre 2 günde gömülen Macar askerlerinin sayısı 24.000 idi. Dipnot, bu sayı savaş meydanında ölenleri ifade etmektedir. Mohaç Savaşı konusunda güvenilir kaynak olarak kabul edilen Peçevi'ye göre bataklıklarda ve Tuna'da boğulanlarla birlikte ölen Macarların sayısı 200 bindir. Müneccimbaşı bu sayıyı 100 bin olarak verir. Rivayet edildiğine göre Tuna, Belgrad'a kadar ceset taşımıştır. Hemra göre de Macarların 200 bin zayiat vermesi abartılı değildir. Meydan cesetlerden temizlendikten sonra akıncılara ve diğer askerlere akın için izin çıktı. Birkaç gün içinde etrafta yağma edilmedik kent, kasaba ve köy kalmadı. Sarı saçlı güzel kızlar, yakışıklı sevimli çocuklar ve gençler, gümüş sürahiler, kupalar, tepsiler ve şamdanlar herkese seferin yoğunluğunu unutturmuştu. Yağmur durmuş, hatta güneş bile şavklı yüzünü göstermişti. Peşi sıra koşturup duran gölgesi kopup gitmek ister gibiydi ayak uçlarından. O mu asrından utanmamalıydı, yoksa asrı mı ondan? Muhaç kasabası yıkıldı. Sonra ordu Budin'e hareket etti. Osmanlı ordusuna direnecek güç mü kalmıştı ortalıkta? Ey Süleyman, diyordu içinden, müthiş bir zafer kazandın kazanmasına ya. Bundan sonra bu taraflarda seninle savaşacak ordu bulabilecek misin? Bu yengi mi, yenilgi mi? Budin'e girildiğinde cesedi bataklıkta akbabalara yem olan genç kralın dul eşi ve Charles Quint'in kız kardeşi Kraliçe Mary, yardımcılarını, müthiş otoriter devlet adamlarını, tanrı kayrasıyla taçlı Macar asilzadelerini yanına katarak çoktan sıvışıp gitmişti. Terk edilmenin kendisine has acısını hissettiği içinde. İşte bu acıyı derinden hissedenlerden bir grup suratlarına sahte tebessümler sıvayıp yolda ayak sürdüler. Fuelvart kasabasında Budin'e ve karşı yakadaki peştenin anahtarlarını kanuniye teslim ettiler. Süleyman Budin de kuşkusuz kral sarayına yerleşecekti. Av bahçelerinin de tadını çıkaracaktı. Ziyafetlerin, gösterilerin birbirlerini izlemesi de doğaldı. Sahi olan bir rüya ve İslam askerlerine paspas olan bir ülke. Köprü yıkmıştı Doğu'nun en büyük hükümdarı gibi ve hiçbir en büyük Doğulu hükümdarın ayak basamadığı yerlerde güneşle yarışıyordu şimdi. Yağmur ve çamur orduyu bezdirmiş, üstelik erzak stokları da azalmıştı. Dönüş için Tuna üstüne köprü atılıyordu, kış da yaklaşmıştı. Osmanlı'nın Tuna donanması yelken kabartıyordu Budin'le Peşte arasında. Fatih Mehmet'in Belgrad önlerinde toprağa gömdüğü toplar, Macarların tüfek irisi dağne atıcıları, kraliyet hazineleri ince donanmaya yüklendiler. Rüzgar yelkenlerden çok İbrahim'in göğsünü şişiriyordu. Herkül, Diana ve Apollo'nun tunçtan heykelleri, karanlık sevdalısı iki büyük tunç şamdan. Sizler benimsiniz, diyordu içinden, benimsiniz. Onlar da İstanbul'a gönderilmek üzere gemiye taşındılar. Hem gözleri oyulup burunları kırılmasın diye İbrahim'in bakışı ürkütücü, pasısı kuvvetli beş adamı başlarına bekçi dikildiler. Köprü inşaatı bitti, ordu yeniden yola koyuluyordu Sıla'ya doğru. Sıla'ya son kez bakanlarla birlikte kale devşirmenin zevkine vardı askerler. Ta Beçne'ye kadar. Beçne, bataklıklarla çevrilmiş ovada sivri dişlerini göğe dikmiş, yanına yaklaşılmaz mağrur kale. Sanki vicdan olmuş çevredeki varsıllara, mallarıyla, aileleriyle, vicdanları gibi sığınmışlar oraya. Direndiler. Şuca ağa şehit düştü. Samsoncubaşı, dipnot, Samsoncubaşı Yeniçeri Ocağı'nın 71. ortasının başı, padişahların av köpeklerini yetiştirmek ve avlarına katılmak temel görevleriydi. Bunlar Sırp ayısının derisinden giysiler giyerlerdi. Samsoncubaşı, başçavuş ve nice ağalar toprağa karıştılar. Muhaç Savaşı'ndan büyük de Osmanlı için bu yitik kaleye ödenen bedel. Toplar burçları indirdi, toz duman etti kale bedenlerini. Ama eli silah tutan teslim olmadı. Bir şövalye dünyanın altınıyla alınmayacak şeyler de vardır diye düşündü. Atının terkisinde karısı fırladı çıktı molozların arasından. Belki de mutluydular. Adam arkasından at mahmuzlayan yeniçerileri gördü. Ağır at hafiften hızlı gider mi? Durdu. Karısının çamurlu saçlarını okşadı. Yanaklarını tuttu iki avucunun arasında, dudaklarını alnına dokundurdu. Göz gözeydiler, anlaşmış olmalıydılar. Çünkü gerçekten mutluydular galiba. Adam hançerini tam kalbine sapladı karısının. Gülümsüyordu kadın, yumuşakça kaydı kucağından adamın ve adam müthiş bir şangırtıyla sıyırdı kılıcını kınından, karnını delercesine ilk kez böyle mahmuzluyordu atını. Kılıcıyla havada daireler çizerek geriden gelenlerin arasına dalarken bir yandan da hançeresini yırtarcasına nara atıyordu. Kılıç hakkıyla alınan kalelerin akıbeti Avrupa'nın her yanında aynıydı. Ama Macar asilzadeleriyle askerlerinin kahramanca direnişleri Osmanlılarda saygı uyandırdığından kimse aşağılanmadı. Savaşa katılanlar kılıçtan geçirildikten sonra ihtiyar erkekler, koca karılar, para etmeyecek dendi çirkin ve sakat kadınlar, yola dayanamayacağı apaçık belli olan küçük ve çelimsiz bebeler serbest bırakıldılar. Geri kalanlar esir edildiler, mallar da yağmalandı. Burada kazanılan ganimet seferin toplam hasatına denkti. Ordu Peter Baradin'e doğru harekete geçtiğinde hizmetlilerin dahi paylarına en az bir esir düştüğünden ordu nüfusu hiç değilse üçe katlanmıştı. Taşınmaya değer bulunmayan çul ve çaputun bir kısmı yol boyunca fakir Hristiyanlara dağıtıldı, kalanı da atıldı. Peter Baradin önlerinde Anadolu'da isyan çıktığı haberi geldi. Padişah Anadolu Beylerbeyi'ne ayaklanmayı bastırma görevini vererek bir öncü kuvvetin hızla Anadolu'ya gitmesini emretti. İslam tarihinin en büyük zaferi kazanılmışken Kadir Bilmez etrakı bir idrakın devlete başkaldırması genç hükümdarı yaralamıştı. Bundan kör melunlar devleti aliyenin yüz karası konar göçerleri diyordu yüksek sesle. Gazaya çıkmamı fırsat bilip çapula kalkıştılar. Memlekete vardığımızda elhamdülillah babamız Sultan Selim Han'dan geri kalmayız. Bazen de nifakçı acemlerin uşakları kızılbaşlar kullarıma azap verip bakımlı ülkelerimi harap ediyorlar. Meğer babamız bunlara insaf göstermiş diye homurdanarak dişlerini gıcırdatıyordu. Ordunun yürüyüşü hızlandırılarak Peter Varadin Edirne arasındaki yol bir aydan kısa zamanda alındı ve padişah ihtilalcilerin başı baba Zinnu'nun öldürüldüğünü öğreninceye kadar burada oyalandı. Zirveye doğru. Daha seferin başlangıcında bir kız çocuğunun doğduğu haberini alan Süleyman bu habere en az şehzade doğumu kadar sevindi. Arka arkaya gelen oğlanlara o denli alışmıştı ki Hürrem'in ona bir de kız evlat vereceğini aklının ucundan dahi geçirmemişti. İstanbul'a dönünce adet olmadığı halde önce eski saraya gidip kızına Mihrümah adını verdi. İbrahim İstanbul'daki ilk gecesini Aloysius ile özlem gidererek geçirdi. İkinci gün zafer kutlamalarına bile boş vererek at meydanındaki sarayının önüne mermer kaideler yaptırmaya başladı. Bir inşaat ustası gibi işçilerin başında duruyor, kaidelerin ölçülerini bizzat kontrol ediyordu. Mermerler cilalanınca bulunabilen en uzun tomruklar çatılarak aralarına palanga kuruldu ve Herkül, Apollo, Diana heykelleri bu kaidelerin üstüne yerleştirildi. İslam ülkelerinde görülmemiş bu tuhaf ve acayip nesnelere halk hayran kaldı. Ama tenha yerlerde İbrahim Paşa putperesttir diye dedikodular dolaşmaya başladı. İbrahim'in tepesini attıran bu söylentilerin ceremesini zavallı şair Figani çekecekti. Eceli gelen şair, ''Şu cihan kilisesine iki İbrahim geldi, biri put kıran oldu, biri put diken.'' diye beyit tertipleyince İbrahim şairin boynunun vurulmasını emretti. Dipnot, beyitin aslı, ''Dü İbrahim Ahmet Beheyri Cihan, ye ki put şiken süt, ye ki put nişan.'' Bakınız Peçevi sayfa 59-60. İH Danişment cilt 2 sayfa 118. O gece Figani bir arkadaşının evindeydi. Sabaha karşı kanter içinde uyandı. Rüyasında kendisini minarede ezan okurken görmek betini benzini soldurmuştu. Çünkü minarede ezan okumanın ölüme işaret ettiği bilinen şeydi. Nitekim Figani panıklamış halde odada dört dönerken onun bu evde kaldığını öğrenen asesler kapıyı omuzlayıp içeri daldılar. Dipnot ases günümüzden kurtuldu, o halde akşama dek kentte dolaştırıldı, gün sönümünden az önce de başı kesildi. Bu olaydan sonra hiç kimse at meydanındaki heykeller hakkında ileri geri konuşamadı. Yalnız Aloysius efendisinin hiddetine akıl erdirememişti. Konuşurlarken birdenbire Hristiyanlık inanç, Müslümanlık ise yaşam biçimidir deyiverdi. İbrahim'in isteği kimselere göz açtırmayan bir kıştı. Anadolu'dan yükselen umurtuları ancak deli dolu bir kış bastırabilirdi ona göre. Bratislava'da toplanan Diyet Meclisi'nin Charles Quint'in kardeşi Arşidük Ferdinand'ı Macar kralı ilan etmesi nedeniyle olabileceklere aklını takmışken bir de Anadolu sorunlarıyla cebelleşmek istemiyordu. Kanuni'nin lütfu sayesinde rüyasında bile göremeyeceği krallık tahtına oturan Zapolya gibi pısırık bir adamın Ferdinand'ı alt etmesini umacak kadar saf dil olmadığı gibi yakın gelecekte bu dinle Peşte'nin el değiştirmesini ardından yeni bir Macaristan seferini ufukta gözlemeyi kahinlik olarak nitelendirmiyordu. Garip bir çelişki içindeydi. Zapolya'ya karşılaştığında onun yerine kendini yakıştırmıştı. Oysa kendisini kölelikten veziri azamla fırlatıveren insani zaaf aynı zamanda onu Süleyman'ın yakınlarında bulunmaya mahkum ediyordu. Kazanılan her özgürlüğün bedeli yeni bir tutsaklık mıydı yoksa? Olaylar İbrahim'in gönlünce gelişmiyordu. Adana taraflarından ard arda gelen başkaldırı haberleri, Türkmenlerin yönetimindeki yerel kıpırdanmaların Adana Beyi Ramazanoğlu tarafından bastırılması, şu anda kuşku uyandırmasa da yaz sıcağında düşen yıldırımın kuru samanları tutuşturduktan az sonra azgın alazların tüm ormanı sarması gibi bütün bu ufak tefek patırtılar ilkbahar sonlarında Anadolu'nun yangın yerine döneceğini ihtar ediyorlardı sanki. Karla ağırlaşan çam dallarının yerleri süpürmek istercesine eğildikleri o Şubat gününde bir güzel güç sanki İbrahim'in kafasından geçenleri bilmişti. Tam gün Gazi'nin Anadolu hakkında söylediklerini düşündüğü sırada huzura giren kapı ağası gündüz nam bir nalburun eğer fehametlü izin verirse oğlu Rasim'i el öptürmek için huzura getirmeye dilek arz ettiğini bildirdi. İbrahim kapı ağasına hemen Gündüz Efendi'nin dükkanına vararak ona itibar göstermesini, yarınki cuma günü kuşluktan önce arabayla evine gelip babayla oğlu bizzat huzura götüreceğini söylemesini emretti. İbrahim'in içindeki bir ses ona el öptürmenin bahane olduğunu, adamın gün gazile mesaj getirmek için bu istekte bulunduğunu fısıldıyordu. Ertesi sabah İbrahim konuklarını üstünde beyaz urba, sırtında alelade hırka olduğu halde karşıladı. Gündüz hiç değişmemiş ama Rasim gözleri yuvalarında fırfır dönen sevimli bir afacan olmuştu. İbrahim yerinden kalktı, bir dostunu karşılıyormuşçasına Gündüz'ü kucakladı, bir yandan da ''Ne iyi ettin de geldin Gündüz kardeşim'' diyordu. ''Zamanında sizi aramadığımız için kusur ettik. Sonra da kusurumuzdan utanıp sizden uzak durduk. Ne iyi ettin de geldin.'' Doğrusu Gündüz böyle bir karşılama beklemiyordu. O Rasim'in saçlarını karıştırarak önceden hazırlanmış kale ve cami şeklindeki şekerlemeleri teker teker oğluna veren veziri azamı seyrederken zülüflü iç oğlanı da kendini çocuğa sevdirme gayreti içindeydi. Kesedeki şekerlemeleri tüketen İbrahim zülüflüye döndü. ''Rasim oğlumuz hoş tutulsun, misafirlerimiz bu gece konuğumuz olacaklar, ona göre hazırlık yapılsın.'' Sonra gülümseyerek Gündüz'ü kolundan tutup onu közlenmiş odunların çıtırdadığı bakır mangalı çevreleyen sedire doğru sürükledi. ''Gel Gündüz kardeşim'' diyordu, ''seni görünce Alp Efendi'yi de görmüş gibi olduk. Gözlerinde zahmet olduğunu duyunca hekim göndermiştik. İnşallah derdine derman bulunmuştur.'' Gündüz mahcup ve şaşkın sedirin ucuna yerleşti. Sehpadaki tabaklar lokum, kurutulmuş vişne, kuru üzüm, ceviz içi ve kurabiye doluydu. Zülüflü oğlan küçük Rasim'le birlikte dışarı çıkarken o da Gün Gazi'nin selam ve muhabbetlerini iletti. Ardından Alp babamın yaşı 80'i buldu. ''Şimdi var mı, yok mu torunu Rasim?'' Onu kucağına oturtuyor, yaramazın sakallarıyla oynamasına bile izin veriyor. Büyük adammış gibi ona Mevlana'yı, Osmanlı'nın ilk günlerini anlatıyor dedi. İbrahim gülümsedi, iyi ediyor, iyi ediyor diyerek karşılık verdi. Dedesinden Orhan Gazi'yi, babasından Yıldırım Han'ı dinlemiş, dört padişah devri görmüş kaç gazi kaldı ki? Şanslı çocuk Rasim. Keşke bizim de onunki gibi dedemiz olsaydı da bizi anlattıklarıyla gaflet içinde kalmamızı önleseydi. Mahcubiyetimizden başımız eğik olmasaydı huzuruna varıp nasihatlerini almak isterdik. Daha önce söyledikleri gençlikten olsa gerek zihnimizde yeterince kalmadı. Ama sen de bilirsin Gündüz kardeşim. Anadolu Gazi Hazretleri'nin dediği gibi fena kaynamaya başladı. Sence tedbir nedir? Gündüz dile getirmek istediği konuların bu kadar çabuk açılacağını beklemiyordu. Saygıyı elinden bırakmadan sedire iyice yerleşti. İbrahim'in göz bebeklerine bakarak "Fehametlum, beni bağışlasın," dedi. "Sebep bilinmeden tedbir bulunamaz. Hem inanıyorum ki Paşa Hazretleri nedenleri öğrenirse tedbiri bizden iyi bilir. Müsaade buyurulursa Alp babamdan duyduğum ve bildiğim kadarıyla Anadolu'nun neden kaynadığını dile getirmeye çalışayım." Biraz duraladı. İbrahim'in can kulağıyla dinlediğini görünce devam etti. "Önce yanlış hükümleri ve yalanları belirtmeliyim. Anadolu'daki hükümet adamları patırtılı nifakçı Şiiler çıkarıyor diyorlar. Gerçekte Taşra'daki zulümlerini örtbas etmek için yalan uyduruyorlar. Olay Sünniliğe karşı Şiilik, Kızılbaşlık ayaklanması olsaydı, çoğunlukta olan Sünni halk karşı koyar, İki hasım mezhep arasında kanlı çatışmalar çıkardı. Oysa iki mezhep arasında itişme bile yok. Anadolu hareketinin haramilik olduğu iddiası da yalan ve yanlıştır. Gerçi isyancıların çoğu aç ve çıplaktır ama bunların köy bastıkları söylenemez. Dikkat buyurulursa malları yağmaladıp kendileri hışımla parçalananlar hep hükümet adamlarıdır. Şu emri gözlerimle gördüm. Toprak kadısı marifetiyle asileri güzelce ele geçirip, dahi kimseye ifşa eylemeden Kızılırmağı itip boğasın. Veyahut uygun yolla hırsızlık ve haramilik eylediler deyu iddia eyleyip haklarından gelesin. Baş kaldıranların Safevi yanlısı olduğunu ileri sürmek de saptırıcı yorumdur. Mümkün olsa da Anadolu'yu tebdil geçseniz şunu görürdünüz. Doğrudur, halk şaha padişahtan yakındır. Şimdi fitneci ve sözünde durmayana Osmanlı diyorlar. Onlara göre Osmanlı mütegallibe olmakla gururları kemale erip haksızlığı ve zulmü huy edinmiştir. Ama aynı halk şahı baş edinmez. Onlar kendilerini Anadolu'nun sahibi olarak görmekte ve Osmanlı tarafından yüzüstü bırakıldıklarına inanmaktadırlar. Burada susarak sözlerinin İbrahim üstündeki etkisini ölçmek istedi. İbrahim onun niyetini anlamış gibi, "Keşke bildiğini dost doğru söyleyen birkaç tane sapına kadar mert dostun olsaydı," diye mırıldandı. "Zaman zaman düşünüyorum, ben kimim? Hristiyan mı, Müslüman mı, İtalyan mıyım, Rum mu yoksa Türk müyüm? Gün Gazi'nin duygularını asla yaşayamam, doğduğum yerlere de ait değilim. Seçim bana bırakılsaydı Rasim olmak isterdim. Sen ya da Gün Gazi. Ama ben Rum Mehmet Paşa değilim ve Tanrı şahidimdir, olamam." 28. ayrımın sonu. Sayfa 246.